Ayrım 30.
Her iki cinsten hastalar adam. Ne süreyle? Hastanın vücudunun hangi bölümlerine dokunuyordu? Hiçbir hastanın göğüslerine, kalçalarına veya vücudunun cinsel özellik taşıyan başka bölümlerine dokunmuş muydu? İçinden formu paramparça etmek geldi Ernest'in. Ama cesaret edemedi. Davadan geçilmeyen bu günlerde hekim hatası sigortası yaptırmadan terapi uygulamaya kimse cesaret edemezdi. Formu tekrar alıp hastalara hiç dokunuyor musunuz sorusunun karşısında evet'i işaretledi. Dokunuyorsanız ne şekilde sorusunu yalnızca el sıkışma şeklinde diye cevapladı. Diğer bütün soruların yanlarındaki hayırlara çarpı koydu. Sonra Caroline'in dosyasını açarak yaklaşan seansa hazırlık yaptı Ernest. Bir süre için yine Paul'le yaptıkları konuşmaya gitti aklı. Caroline'i bir kadın terapiste devretmek ha? Gitmez ki. Deneyi bırakayım öyle mi? Niye ki? İyi ilerliyor. Rayına oturdu artık. Hastalara karşı dürüst olmaktan vazgeçecekmişim. Asla. Beni bu işe sokan hakikatti. Bu işten çıkaran da hakikat olacak. 20. Cuma akşamüstü Marshall muayenehanesini kilitlemeden önce dönüp sevdiği eşyaya göz attı. Her şey yerli yerindeydi. Sapları burgulu şarap kadehlerinin durduğu gül ağacından büfe, cam heykeller, zamanın altın kıyısı, yine de kopkoyu ruh halini dağıtmaya ya da boğazındaki düğümü çözmeye hiçbiri yetmiyordu. Kapıyı kapatırken durup huzursuzluğunu analiz etmeye çalıştı. Tek nedeni 3 saat sonra Avocado Joe'da Sherry ile buluşacak olması değildi. Hoş bu da yeterince kaygı verici bir durumdu ya. Ama hayır, huzursuzluğunun nedeni tamamen başka bir meseleydi. Adriana. Bu hafta da gelmemiş ve telefonla arayıp randevusunu iptal de ettirmemişti. Aklı karışıyordu Marshall'ın. Hiç hesaba uymuyordu işte bu durum. Böyle mükemmel bir terbiye almış, cemiyet içinde böyle önemli yeri bulunan bir kadın bu şekilde davranmazdı. Marshall, Peter'ın bırakmış olduğu nakitten bir $200 daha yazdı kendi hesabına. Bu sefer öyle uzun uzadıya da düşünmedi. Adriana'ya derhal telefon etmiş ve telsekreterine mesaj bırakarak en kısa zamanda kendisiyle temasa geçmesini istemişti. Belki de kısa süreli bile olsa onun terapisini üstlenmeyi kabul etmekle taktik bir hata yapmıştı. Evlilik konusunda Peter'a gösterdiğinden başka çekinceleri de olabilirdi kadının. Belki bunları anlatmak ona biçimsiz geliyordu. Ne de olsa Marshall, Peter'ın eski terapistiydi. Hem şimdi bir de Peter'la birlikte yatırım işine girmişti. Evet, Marshall bu konu üzerine kafa yordukça bir muhakeme hatası yapmış olabileceği düşüncesi ağırlık kazanıyordu. Bunun kesinlikle sınır ihlalleriyle ilişkili bir problem olduğunu hatırlattı kendi kendine. Kaygan zemin. Ayağın bir kere kaydı mı arkası kesilmiyor. Adriana'yı arayalı 3 gün olmuştu ve hala cevap yoktu. Bir hastaya bir kereden fazla telefon etmek onun tarzı değildi. Yine de Marshall kapıyı tekrar açtı. Muayenehaneye girdi ve Adriana'nın numarasını bir kez daha çevirdi. Bu kez de hattın kesilmiş olduğunu bildiren bant kaydı çıktı karşısına. Telefon şirketi başka bilgi veremiyordu. Marshall arabasıyla eve giderken birbirine taban tabana zıt iki açıklama düşündü buna. Ya Adriana ile Peter muhtemelen kızın babasının tezgahıyla kötü bir şekilde ayrılmışlardı ve Adriana artık Peter'la ilişkisi olan bir terapist istemiyordu. Ya da Adriana artık babasından illallah demiş ve uçağa atladığı gibi Zürih'e Peter'ın yanına gitmişti. Peter'dan ayrı kalmanın ona ne kadar zor geldiğini geçen seansta belirtmişti zaten. Fakat bu varsayımların ikisi de Adriana'nın ona telefon etmemiş olmasını açıklamıyordu ki. Yo, Marshall bu konuyu düşündükçe son derece uğursuz bir şeyler döndüğüne daha fazla kani oldu. Hastalık, ölüm, intihar. Ne yapacağını biliyordu artık. Zürih'ten Peter'ı arayacaktı. Zamanı milisaniyesine kadar doğru gösteren Rolex'ine göz attı. 6. Demek Zürih'te saat sabahın 3'üydü. Sherry ile görüşmesi sona erene kadar bekleyip gece yarısı arayacaktı Peter'ı. Yani İsviçre saatiyle sabah 9'da. Marshall garajının kapısını açıp arabasını park ederken Sherry'nin arabasının yerinde olmadığını fark etti. Bu akşam yok demek. Her zamanki gibi. Artık öyle sıklaşmıştı ki bu. Marshall karısının programını takip edemez olmuştu. Staj yaptığı klinikte geç saatlere kadar çalışıyor mu? Kalan son birkaç klinik psikoloji dersinden birinde mi? İkebana kursu mu veriyor? Bir İkebana sergisinde mi? Yoksa Zen merkezinde oturmuş meditasyon mu yapıyor? Bilemiyordu. Buzdolabını açtı Marshall. Bomboştu. Şöyle hala yemek yapmıyordu. Her zamanki gibi mutfak masasına bir çiçek düzenlemesi koymuştu kocası için. Saksının altında duran notta da saat 10 olmadan geleceği yazılıydı. Marshall hemen bir göz attı düzenlemeye. İkisi beyaz, biri safran sarısı, iki kalla zambağından oluşmuş basit bir motif. Beyaz kalla zambaklarından biriyle safran renginde olanın uzun ince sapları birbirine dolanmıştı. ve bunlar minik kırmızı toplar halindeki yabani meyvelerin oluşturduğu sık bir örtüyle üçüncü zambaktan ayrılıyorlardı. Diğer iki zambaktan olabildiğince uzağa doğru boynunu bükmüş olan üçüncüsü, çatlaklarla dolu lavanta rengi seramik saksının bir kenarından tehlikeli bir şekilde sarkıyordu. Niye böyle çiçek düzenlemeleri bırakıp duruyordu bu kadın? Bir an, ama sadece bir an, Shirley'nin son zamanlarda safran ve beyaz renklerdeki kalla zambaklarını biraz fazla kullanmakta olduğunu düşündü Marshall. Sanki bir mesaj gönderiyor gibiydi ona. Ama bu düşünce çarçabuk uzaklaştı zihninden. Böyle üfürükten şeyler düşünmeye zaman harcamasına sinir olurdu. İnsan çok daha anlamlı şeylere harcayabilirdi zamanını. Akşam yemeğini hazırlamak gibi mesela. Kocasının kopmuş gömlek düğmelerini dikmek gibi. Darmadağınık bir şekilde bekleyen ve hastalara fatura kesmeye başlayabilmek için bitirilmesi şart olan tezini yazmak gibi. Shirley eşit haklar talep etmeyi gayet iyi biliyordu. Marshall'ın düşüncesine göre, ama zamanını boşa harcamaydı. Kocası yanında olup da faturaları ödediği müddetçe adama faturayı çatır çatır kesen bu yetişkinler dünyasına adım atacağı anı sonsuza dek ertelemek niyetindeymiş gibi bir hali vardı. Neyse, o biliyordu ya zamanını nasıl kullanacağını. Çiçek düzenlemesini bir kenara itip Examiner'ın akşam baskısını açtı ve o günkü borsa kazancını hesaplamaya başladı. Sonra hala gergin, hala diken üstünde gidip kürek aletinde biraz form tutmaya karar verdi. Spor çantasını kaptığı gibi MCM'in yolunu tuttu. Daha sonra Avocado Joe'nun lokantasında bir şeyler yerdi. Shelley Avocado Joe'ya varana kadar dibi dibi dibi da, daba daba daba di diye ıslık çaldı. Bomba gibi geçmişti bütün hafta. Hayatının tenisini oynayarak Willie'yi Kaliforniya kıdemli çiftler şampiyonluğuna taşımış, ulusal şampiyonaya katılma şansı kazanmışlardı. Ama dahası vardı, dahası. Sevinçten ayakları yere değmeyen Willie bir hamlede bütün sorunlarını çözen bir teklif yapmıştı Shelley'e. Willie ile Shelley, Hollywood Parkı'ndaki yarışları izlemek için Güney Kaliforniya'da bir gün fazladan kalmaya karar vermişlerdi. Willie'nin 2 yaşındaki tayı Omaha bu yarışlarda koşacaktı. Hollywood Tay derbisinde yani. Willie hem Omaha hem de ona binen jokeyin başarısı konusunda çok hırslıydı. Bir tomar para yatırmıştı. Shelley'i de zorlamıştı bahis oynasın diye. Önce Willie bahis oynadı. O sırada Shelley kulüp binasında dolanarak ikinci bir bahis daha yatırmak üzere atları inceliyordu. Willie dönünce o gitti parasını yatırmaya. Fakat Willie çimenlerde dolaşan atlara bakıp da Omaha'nın pırıl pırıl siyah tüylerle kaplı adaleli sağrısına bir kez daha hayran kaldıktan ve yarışın favorisi olan atın feci bir şekilde su gibi terlemekte olduğunu gördükten sonra apar topar gişelere koştu yine. Shelley'nin 20 dolarlık gişeye para yatırdığını gördüğünde bir 5000 dolar daha yatırmıştı bile. Ne iş Shelley? 10 yıldır yarışlara geliriz seninle. İlk defa 100 dolardan az yatırdığını görüyorum. Ben burada anamın kızımın orospumun ölüsünü öpeyim diye yemin ediyorum bu at için. Sen tutup 20 dolarlık bahis gişesine gidiyorsun. Shelley kızarmıştı. Biraz idareli davranıyorum da. Yani işte evlilikte huzurumuz kaçmasın diye. Birazcık kemer sıkıyoruz. İş piyasası kesat. Tabii bir yanı teklif geliyor. Ama en uygun işin çıkmasını bekliyorum. Anlarsın ya, tek ölçü para değil. Yeteneklerimi doğru şekilde değerlendirdiğimden emin olmam lazım. Harbi olmak gerekirse Willie, bu Norma işi sıkı tutuyor. Çok sıkı. Benim kumar faaliyetlerimle ilgili olaraktan yani. Eve ekmek getiren o olunca da geçen hafta fena kapıştık. Yani işte benim kazancım daima evin parasıdır. Ama Norma o kadar yüksek kazancı var. Hepsini kendi parası sayıyor. Bu karılar böyle işte. Bize fırsat verilmiyor diye cak cak bağırıp o kadar zırılıyorlar. Ama fırsat verilince de bunun getirdiği yükü kabul etmiyorlar. Willie alnına vurdu. Bunun için iki oyundur yoksun sen. Allah kahretsin. Ulan Shelley, ben de amma eşekmişim ha. Hiç anlayamamışım. Aman dur dur dur. Bak çıktılar. Omaha'yı seyret. Hey yavrum, şunun uçuşuna bak, uçuşuna. 5 numara. McCarran'ın üstünde sarı ceket var. Şapkası da sarı. Yarışın 4/3'ü bitene kadar şu arkadaki gruptan kopmayacak. Ama ondan sonra vites yükseltecek. Bak bak işte kopuyorlar. Omaha depar atıyor. Şu hıza bak be. Nalı hiç yere değmiyor namussuzun. Böyle giden bir at gördün mü hiç? Bak bak geçiyor. Öbür at geri geri koşuyormuş gibi görünüyor. Canavar bu be. Bak şuraya yazıyorum Shelley. Bunun üstüne daha 1 mil koşar bu at. Yarıştan sonra Omaha 8'e 80 vermişti. Willie diğer kazananlarla birlikte yaptığı kutlamadan dönünce Shelley ile kulüp binasındaki bara giderek birer Tissington ısmarladılar. Shelley, ne kadar zamandır işsizsin? 6 aydır. 6 ay. Vay anasını. Çok boktan be. Bak yakında seninle oturup uzun uzun konuşacaktım zaten. Aslında şimdi de konuşsak olur. Walnut Creek'te sahibi olduğum şu büyük projeyi biliyorsun değil mi? İşte neredeyse 2 yıldır belediyeye gidip gelip 400 ünitenin tamamı için inşaat izni almaya uğraşıyoruz. İznin çıkmasına az kaldı. Belediyedeki adamlarımın hepsi de, ki inan bana, kucak dolusu para saçıyorum heriflere, bir aya kalmaz izin çıkar diyorlar. Ondan sonra da bölge sakinlerinin onayını almamız lazım. Tabii onlara son derece indirimli fiyatlarla ilk konutları seçme hakkını önereceğiz. Sonra da inşaata başlıyoruz. Sonrası mesele şu. Bir satış müdürüne ihtiyacım var. Senin gayrimenkul işinde hiç çalışmadığını biliyorum. Ama muhteşem bir satıcı olduğunu da biliyorum. Birkaç yıl önce bana 1 milyon dolarlık bir yat satmıştın hani. İşini öyle iyi biliyordun ki. Yanından ayrılırken sanki bir iyilik etmişsin gibi geliyordu bana. Çabuk öğrenen bir adamsın. Hem öyle bir vasfın var ki bu konuda kimse eline su dökemez. Güvenilirsin. Sonuna kadar güvenilir. Ben sana %100.000 güvenilirim. 15 yıldır poker oynuyoruz seninle. Hani deprem olur da yollar kapanırsa pokere telefonda devam ederiz demiştik ya. Başıyla onayladı Şeli. Nedenini biliyor musun? Boru değil bu. Ben buna inanıyorum. Belki de dünyada böyle bir şey yapabilecek tek poker grubu biziz. Ben sana ve diğer bütün çocuklara güvenirim. Hem de gözü kapalı güvenirim. Lafın kısası benimle çalış Şeli. Yahu zaten ben seni saatlerce tenis kortunda alıkoyacağım. Ulusal müsabakalar için. Başka hangi işe girersen gir. 3 günde kapıyı gösterirler. Vili ile çalışmayı kabul etti Şeli. Son işinden aldığı ücretin aynısını. Senede 60.000 dolar. Anlaştılar. Artı komisyon. Ama bununla da kalmıyordu. Vili oyunun da sürmesini istiyordu. Şeli yine onlarla oynasın istiyordu. O 1 milyon dolarlık yatı hatırlıyor musun? Çok güzel vakit geçirdim o yatta. Ama 1 milyon dolara değecek kadar güzel değil. Oyunda geçirdiğim kadar güzel değil. Kıyas kabul etmez. Aralarında tercih yapmam gerekse ya oyun ya tekne deseler bir dakika düşünmeden oyunu seçerim. Oyuna devam edelim istiyorum. Her zaman. Her zaman oynayalım. Eskisi gibi. Ve bak bütün samimiyetimle konuşuyorum. Son 2 oyunda eskiden duyduğum zevki duymadım. Senin yerine Dylan aldı. Beceriksiz bir herif. Kağıtları öyle sıkı tutuyor ki damlar ağlamaya başladı. Flopo bile kalmadan %90 oyundan çıkıyor. Oyunun hiç tadı yok. Hayatiyetini kaybetmişti. Senin gibi aslardan biri eksik olunca her şey çöküveriyor işte. Şimdi söyle bakalım Şeli. Ekmek çarpsın aramızda kalacak. Ne kadar lazım oynaman için? Şeli 40.000 dolarlık fonla 15 yıl oynadığını açıkladı. O sefer öyle berbat kağıtlar gelmese daha da oynardı ya. Vili hemen 40.000 dolar teklif etti ona. 10 yıllık yenilenebilir faizsiz bir borç olacaktı bu. Ve Norman'ın ruhu bile duymayacaktı. Şeli tereddüt ediyordu. Bak dedi Vili. İş anlaşmamızın şerefine bir ikramiye olarak düşünelim bunu. Ama diye bir şeyler geveledi Şeli. Durumu anlayan Vili ilişkilerini tehlikeye atmadan Şeli'ye para vermek için daha iyi bir yol düşünmeye başladı. Dur bir dakika. Aklıma daha iyi bir şey geldi. Senin alacağın ücretten 10.000 dolar keselim. Norma'ya da ücretini ona göre söylersin. Ve ben sana 40.000 dolar peşin vereyim. Bahamalarda gizli bir hesap açtırırız. 4 yıl içinde de ödeşmiş oluruz. Zaten alacağın komisyonlar maaşını geçecektir. İşte böylece Shelley'nin yeniden kumar oynayacak parası oldu. Bir de işi. Bir de süresiz kumar vizesi. Sosyal nitelikli o küçük poker oyununun sağladığı iş imkanlarını Norma bile inkar edemezdi artık. Ne gün olmuştu be. Vili ile konuştuktan sonra elinde 20 dolarlık kuponu ile gişe önünde sıra beklerken işte böyle düşünüyordu Şeli. Neredeyse mükemmel bir gün. Mükemmelliğini gölge düşüren küçücük bir şey vardı yalnızca. Ah keşke, keşke geçen hafta olsaydı bu konuşma. Veya dün, hatta bu sabah. Avuçlarım kupon dolu olarak 100 dolarlık gişenin önünde bekliyor olacaktım şimdi. 8'e 80. Canına yandığımın ne atmış be. Marshall erkenden gelmişti Avocado Joe'ya. Burası neon ışıklarına boğulmuş koca bir kumarhaneydi ve ön kapıdan hemen içeride alev rengi üstü açık bir Mazda Miata sergileniyordu. Önümüzdeki ay verilecek bir tanıtım ödülüydü bu. Kapıcının açıkladığına göre Marshall sigara dumanının oluşturduğu kesif bulutların içinde 10-15 adım ilerlemişti ki çarçabuk etrafına bakınca hemen gerisin geri dönüp arabasına bindi. Aşırı ölçüde şık kalıyordu burada ve en son istediği şey de dikkat çekmekti. Avocado Joe'daki iyi giyimli oyuncuların sırtında bile en fazlasından eşofman üstü vardı. Marshall birkaç kez derin nefes alıp ciğerlerini temizledikten sonra iyice aydınlatılmış park yerinin en loş köşesine çekti arabasını. Etrafta kimse var mı diye iyice bakındıktan sonra arka koltuğa geçti. Kravatıyla gömleğini çıkardı. Spor salonuna giderken yanına aldığı çantayı açtı ve eşofmanın üstünü giydi. Ama pırıl pırıl siyah pabuçları ve lacivert pantolonuyla hala rahat değildi içi. Hepsini değiştirirse daha az dikkat çekerdi. Böylece eşofmanının altını ve basket ayakkabılarını da giydi. O sırada yakınında bir yerde arabalarını park etmiş 2 kadın onun arabasının yanından geçerken ıslık çaldılar. Hemen onlardan saklandı Marshall. Kadınlar gidene kadar bekledi. Temiz havayı son kez içine çekti. Ve tekrar Avocado Joe'ya daldı. Burası iki kumar salonuna bölünmüş muazzam bir ana galeri biçimindeydi. Salonlardan birinde batı usulü poker, diğerinde Asya oyunları oynanıyordu. Batı salonunda yeşil çuha kaplı, at nalı biçimli 15 tane masa vardı. Her birinin tepesinde taklit birer Tiffany lamba asılıydı. Etraflarına oyuncular için onar sandalye dizilmiş, ortaya da bir krupiye sandalyesi konmuştu. Salonun üç köşesinde Coca-Cola makineleri vardı. Dördüncü köşede ise ucuz oyuncak bebekler ve peluş hayvanlarla dolu büyük bir cam tezgah. Bir dolar atarak oradaki dev kepçeyle manevralar yapıyor, oyuncaklardan hangisini yakalarsanız alabiliyordunuz. Marshall en son çocukluğunda Atlantic City'nin sahil yolunda dolaşırken görmüştü böyle bir şey. 15 masanın hepsinde de aynı oyun oynanıyordu. Texas pokeri. Masalar arasındaki tek fark izin verilen bahis miktarıydı. Marshall birinde 5, diğerinde 10 dolarlık oyun dönen iki masanın yanında durdu sırayla. Birinde oyuncuların arkasında durarak bir el boyunca izledi. Oyunun temel kurallarını anlaması için Shelley'nin verdiği kitapçı yeterince okumuştu. Her oyuncuya iki kapalı kağıt dağıtılıyordu. Sonra üçü aynı anda flop, diğer ikisi teker teker dördüncü tekli ve beşinci tekli olmak üzere masaya 5 tane kağıt açılıyordu. Bu elde büyük paralar dönüyordu. Marshall tam daha rahat izleyebilmek için masaya iyice yanaşmıştı ki salon sorumlusu Dusty hızla yanına varıp tepeden tırnağa süzmeye başladı onu. Çok açık sarı saçları, ağzında sigarillosu ve adeta Alan Ladd'le yakın akrabalığı vardı bu adamın. Kendini ifade etme konusunda psikiyatrik desteğe hiç ihtiyacı yoktu ve özellikle Marshall'ın pompalı basket ayakkabılarına dikmişti gözünü. "Usta," dedi Marshall'a. "Ne yapıyorsun sen burada? Haftar mı oldu?" "İzliyorum," diye cevapladı Marshall. "Arkadaşımı bekliyorum da o gelince oyuna gireceğiz." "İzliyorsun. Dalga geçiyorsun galiba. Yani burada dikilip izleyebileceğini mi sanıyorsun? Oyuncuların hisleri ne olacak peki?" "Bak, burada hissiyata çok önem veririz. Adın ne senin?"
"Marshall."
"Tamamdır, Marshall. Oynamaya hazır olunca bana gel de bekleyenler listesini alayım seni. Şimdi bütün masalar dolu." Dusty tam uzaklaşırken dönüp gülümsedi. "Bu arada aramıza hoş geldin Şerif. Dalga geçmiyorum. Avocado Joe'ya hoş geldin. Yalnız bu arada oyuna girene kadar başka bir şeyler yapmayı düşünüyorsan yapma. Sen önce bana gel, izleyeceksen." Eliyle uzakta cam bir bölmenin arkasından görünen başka bir salonu göstererek "oraya git," dedi. "Veya Asya salonuna git. Orada hareket var. İzlemesi heyecanlıdır." Dusty uzaklaşırken biraz mola vermek üzere masasından ayrılan bir krupiyeye şöyle dediğini duydu Marshall. "İzlemek istiyormuş. İnanabiliyor musun? Bir de kamera getirseydi bari." Ne yapacağını bilmeyen Marshall hiç düşünmeden ana galeriye dönüp manzarayı seyre koyuldu. Onar oyuncu için düzenlenmiş her masanın ortasında koyu renk pantolon ve çiçek desenli parlak yelekten oluşan kumarhane üniforması içindeki krupiyeler oturuyordu. Eli kazanan krupiyeye bir fiş atıyor. O da fişi iki kez masada tıklattıktan sonra yeleğinin iç cebine koyuyordu. Her masada 2-3 dakikada bir tekrarlanıyordu bu hareket. Adet böyleydi demek. Marshall bu hareketin salon sorumlusuna gönderilen bir mesaj olduğu sonucuna vardı. Krupiye'nin cebine indirdiği paranın kumarhanenin geliri değil, onun şahsına verilen bahşiş olduğu anlamına geliyordu. Çok eski bir adet olmalıydı tabii bu. Ne de olsa her masada olup bitenler sonradan incelenip herhangi bir yamuk varsa saptamak üzere kameralarla kaydedilmekteydi. Aslında duygusal bir adam olmayan Marshall, Avocado Joe gibi sonuca giden her yolun mübah sayıldığı bir sürat ve maddiyat mabedinde böyle ufak tefek raconlara hürmet gösterilmesi karşısında duygulanmıştı. Texas pokerinde her elin başında sırayla 10 oyuncudan 3'ün konuşmak zorundaydı. Krupiye belirlenen potu 3'e bölüyordu. Bir kısmı el dönerken masada kalıyor, ikincisi kumarhane kasasına yatırılıyor, oyuncuların ödediği kumarhane kirasıydı bu. Üçüncü kısımda voleyi vurana verilmek üzere kasaya koyuluyordu. Duvardaki bir postere göre voleyi vuracak kişinin onlu full ası yiyecek bir el açması gerekmekteydi. Kasada biriken pot 10 bin dolar civarındaydı. Ve bunun büyük bölümü birinci ile ikinci arasında paylaştırılıyor ama masadaki diğer oyuncular da biraz pay alıyordu. Krupiyeler yaklaşık 20 dakikada bir nöbet değiştiriyordu. Marshall kazanan oyuncuların hangi krupiye masasındayken en çok kar etmişlerse ona fazladan bahşiş verdiklerini fark etti. Marshall burnuna dolan sigara dumanını öksürerek biraz olsun çıkarmaya çalıştı. Avocado'ya eşofmanla gelmek amma da ironiydi ha. Ne de olsa sağlığa aykırı her türlü şey için bir cennetti burası. Sağlıklı görünen bir Allah'ın kulu yoktu. Benzi atmış karanlık suratlarla doluydu ortalık. Oyuncuların birçoğu aralıksız 10-15 saattir buradaydı. Herkes sigara içiyordu. Aşırı şişman bazı tiplerin etleri sandalyelerin parmaklıkları arasından pörtlemişti. Bir deri bir kemik iki garson kız geçti Marshall'ın yanından. İkisi de ellerindeki boş tepsileri yelpaze niyetine sallıyorlardı. Bazı oyuncular da sigara dumanını dağıtsın diye masada önlerine mini vantilatörler koymuştu. Bazıları ise oynarken bir yandan da kendinden geçercesine yiyordu. Akşamın spesiyalitesi ıstakoz soslu karidesti. Hakim kıyafet tarzıysa özensizlikle cinsliğin bileşiminden oluşmaktaydı. Karman çorman beyaz sakallı bir adam, ayağına kıvrık burunlu çarıklar, başına da kırmızı bir fes geçirmişti. Kimisi ağır kovboy çizmeleri giyip kallavi kovboy şapkaları takmıştı. Adamın biri 1940 dolaylarından kalma Japon denizci giysileri içindeydi. Birçoğu amelevari iş elbiseleriyle gelmişti. Bir de 3-5 tane yaşlı kadın vardı ki 1950'lerden kalma boğazına kadar düğmeli tertemiz çiçekli elbiseler giymişlerdi. Her yerde kumar konuşuluyordu. Bundan kaçmanın yolu yoktu. Kimisi Kaliforniya eyalet lotosundan bahsediyordu. Marshall etrafına küçük bir kalabalığı toplamış olan bir adamın o gün El Camino yarışlarını 3 ayak üzerinde tamamlayan 90'a birlik sürpriz bir attan bahsettiğini duydu. Sonra yanı başındaki bir çift arasında geçen konuşmaya kulak misafiri oldu. Erkek kadına bir tomar para uzatmış şöyle diyordu. Sakın unutma, ne yaparsam yapayım, ne dersem diyeyim, yalvarsam da tehdit veya küfür de etsem, ağlasam da siktir git diyeceksin bana. Dizinle taşaklarıma bir tane oturtacaksın. Gerekirse karate yapacaksın. Ama bu parayı bana vermeyeceksin. Bu para bizim Karayip tatilimiz. Şimdi hemen fırla ve bir taksi tutup eve git. Bir başkası da Sharks takımının hokey maçını açsın diye avaz avaz salon sorumlusuna bağırıyordu. Onun üstünde televizyon vardı salonda. Her birinde ayrı bir basketbol maçı, her birinin çevresinde de o maça para yatırmış bir kalabalık. Herkes bir şeylere para koyuyordu burada. Marshall'ın Rolex'ine göre saat 8'e 5 vardı. Bay Merriman her an gelebilirdi. Onu lokantada beklemeye karar verdi Marshall. Meşe ağacından kocaman bir barın hakim olduğu, duman altı, küçük bir salon. Her yer Tiffany taklidi cam eşyayla doluydu. Lambalar, kül tablaları, cam dolaplar, panolar. Salonun bir köşesindeki bilardo masasını çevirmiş olan kalabalık üzerine bahis tutuştukları bir 8 top oyununu izliyordu. Buranın yiyecekleri de havası kadar sağlıksızdı. Menüde salata yoktu. Marshall tekrar tekrar listeye göz gezdirip en az toksik olan yiyeceği bulmaya çalıştı. Haşlanmış sebze yeme imkanı bulunup bulunmadığını sorduğunda bir deri bir kemik garson kızın tepkisi "Ha?" şeklinde oldu. Karideste ve istakoz sosunda ne cins yağ kullanıldığını öğrenmek istediğinde de aynı cevapla karşılaştı. Ha? En sonunda sossuz roast beef ve yanında da söğüş domatesle marul ısmarladı Marshall. Yıllardır yediği ilk sığır eti olacaktı bu ama hiç değilse midesine gireni bilecekti. O sırada içeri dalan Shelley, "Hey doktor nasılsın ya? Ya ne haber kız Sheila?" diyerek garson kıza bir öpücük gönderdi. Ve "Bana da doktorun yediğinden getir," dedi. "O her şeyin en iyisini bilir. Yalnız benimkisi soslu olsun." Bu arada yan masaya da uzanmayı ihmal etmeyerek oturduğu yerde altılı ganyan formunu incelemekte olan adamla tokalaştı. "Jason, acayip bir tüyo vereceğim sana. Paranı 2 hafta sonraki Del Mar derbisine sakla. Seni zengin edeceğim. Hem de bütün torunlarınla birlikte. Sonra görüşürüz. Şurada bir ahbapla iş konuşacağım."